أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu en büyük depreme hazır mıyız? İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir deprem oldu. Herkes sokaklara döküldü. Sabah namazında Süleymaniye Camii'ne gittim. Orada yüzün üzerinde insan yatıyor. Ama sabah namazını kılarken çok az kişi gelmişti namaz kılmaya. Şimdi bu bir deprem. Ama asıl deprem ahirette olacak. Ve ölmemek de imkansız. Yani herkes öleceğini gayet iyi biliyor. Bunda şüphesi olan yok. Ama nasıl bir mantıksa bakıyorsunuz ki insanlar her geçen gün dünyaya biraz daha fazla bağlanıyorlar. Halbuki bu dünyayı bırakıp gideceğiz. Bütün dünya bizim olsa bir gün bırakıp gideceğiz ve etimiz kemiğimiz toprağın içerisinde küçücük bir çukurda kalacak. Ruhumuz da göklere çıkacak. İlginç olan da öldüğümüzün farkına bile varmayacağız. Ahirette yeniden dirildiğimiz zaman gözümüzü daha açıp kapamış gibi, hatta ondan daha kısa bir sürede süreliğini, bir vakit geçtiğini zannedeceğiz. Çünkü insan öldüğü andan itibaren olup bitenlerden habersiz olur. Milyarlarca sene geçse bile aradaki zamandan habersiz olur. Şimdi Allah-u Teala zelzele konusunda, işte zelzele kelimesi Türkçemizde de var, deprem, zelzele. O konuda bir sure indirmiş, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi. Orada şöyle diyor: اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. Yeryüzü bütün şiddetiyle sarsılınca. Ve ahrecetil ardu ethkâleha. Ve yer bütün ağırlıklarını dışarıya çıkardığında. Tamam, yeryüzü bütünüyle sarsılıyor. O sarsılma sırasında yeryüzünde hiçbir dağ kalmayacak, hiçbir çukur kalmayacak, denizler olmayacak ve o sıvı tabakanın üzerinde dümdüz bir alan olacak. İşte şu masa gibi düşünün. Allah-u Teala bunu anlatırken Taha suresinde şöyle diyor: diyor ki, sana dağları soruyorlar 105. ayetinde. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yani bütün dağlar böyle un ufak olacak. Peki, yerlerini de bomboş ve dümdüz bırakacak. Orada herhangi bir çukur ya da bir tümsek göremeyeceksiniz diyor. Şimdi ölümle yeniden diriliş arası göz açıp kapayacak kadar kısa. Neden? Çünkü biz ancak canlı olacağız ki geçen zamanın farkına varalım. Ölüm bir an meselesi. Her an ölebiliriz hepimiz. Yeniden dirildiğiniz zaman, mesela diyelim burada öldünüz, zannedeceksiniz ki burada dersi dinliyoruz. Ama bir an gözünüzü açacaksınız, aha, Süleymaniye Vakfı'nın binası nerede? Hani Süleymaniye Camii? Ya Boğaz'da yok. Aha, Marmara Denizi'de yok. Nerede bunlar? Ne olmuş buralara? Her taraf dümdüz. Şimdi dolayısıyla şeyden kurtuluş mümkün değil. Yani o en büyük depremden kurtulma imkanımız yok. Ona göre hazırlıklı olmak zorundayız. Allah-u Teala Zilzal suresinin 3. ayetinde şöyle diyor. İşte az önce söylediğim. Ve galel insanu hala. İnsan diyor ki ne olmuş bütün dünyaya ya? Hiçbir tane dağ yok, hiçbir tane deniz yok, hiçbir tane tümsek yok. Allah Allah ya bu ne oluyor? Ben hiç böyle bir şey görmemiştim şimdiye kadar. Çünkü insan yeniden yaratılıyor. Vücut, insanın vücudu kendinin bütün özelliklerini taşıyan parçacıklara sahip. O parçacıklar tıpkı işte kışın ölen, yazın tekrar can bulan bitkiler gibi ahirette tekrar vücut can bulacak. Ruh da gelip vücudun içine girecek. Ruh vücudun içine girdiği zaman kişi artık uykudan uyanmış gibi olacak ve şaşırıp kalacak. Ne oldu diye. İşte diyor yevme idin tuhaddisu akbara. O gün yer haberlerini konuşacak, anlatacak diyor. Yani o gün yeryüzü haberlerini anlatacak. Bakın işte diyelim şimdi şu anda Süleymaniye Vakfı'ndayız. O vakıta şöyle şöyle bir ders yapılıyordu. Allah nasıl? Tamam güzel. Şimdi şunların bizim sesimizi kaydettiğini biliyoruz da yeryüzünü niye bilmesin? Bakın yürüdüğümüz topraklar, bulunduğumuz her yer bizimle ilgili şahitlik edecek yani. Bizi anlatacak. Niye? Bi enne rabbeke uhalaha. Çünkü Rabbin bunları ona bildirmiş olur. Mesela şu şeyde de telefona yükledim, açayım dinleyin demek gibi oluyor. Yevmeydin yasturun nasu eştaten liyura ve amalehum. Şimdi bütün insanlar yeniden dirilmiş. Bakıyorlar, sadece insanlar dirilmiyor ki, hayvanlar da diriliyor. Onun için Allah-u Teala En'am suresinin 38. ayetinde diyor ki, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ. Yani bütün o hareketli canlılar, uçan kuşların tamamı sizin gibi birer ümmettir. Yani her biri birer toplumdur. Kendi önderleri vardır. Birlikte hareket ederler. Ondan sonra مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Bu kitapta biz hiçbir şeyi eksiltmedik. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Sonra Rablerin huzurunda bir araya gelecekler diyor. Allah-u Teala Tekvir suresinde de bu surenin 5. ayetinde de şöyle diyor. Ve idel vuhuşu huşret. Vahşi hayvanlar bile orada da toplandığı zaman. Sadece şey değil. Bütün canlılar yeniden yaratılacak. Ama daha sonra işte insan ve cinler dışındakiler imtihana tabi olmadıkları için Allah-u Teala onları tekrar öldürüp toprak haline getirecek. Onun için Nebe suresinin son ayetinde kafirler ne diyor? Ya leyteni küntü turaba. Ah keşke ben de toprak olsaydım da bu günleri görmeseydim. Güzel. İşte bugünden ona hazırlık yapmak zorundayız. Hiçbirimiz Allah'a akıl öğretmeye kalkmayalım. Her derste bunu tekrarlıyoruz. Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şüphesi olan tek bir insan yeryüzünde yoktur. Cinler de aynıdır. Ama tutar herkes kendi kafasına göre bir dini yaşayış biçimi belirler. Kendini dindar saymayan kimse de yoktur. Niye, neden? Sana her şeyi veren Allah'a boyun eğmeyeceksin de neye eğeceksin? İşte bu dünya onun için Allah-u Teala tarafından imtihan için şey yapmıştır. Sadece dünya değil, yerler ve gökler bizi imtihan için yaratılmıştır. Biz de şuurlu bir şekilde hareket edip Allah'a tam teslim olarak bir hayat yaşayalım ki işte ahirette böyle bir sıkıntıya düşmeyelim. Orada Zilzal suresinde o gün insanlar yaptıkları işlerin kendilerine gösterilmesi için ayrı ayrı öne çıkarlar. Bölük bölük öne çıkıyor. İşte şunlar gelsin, bunlar gelsin, onlar geliyorlar. Peki ondan sonra ne oluyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara. Artık kim zerre kadar, küçücük bir nokta kadar bir hayır yapmış olsa onu görecektir. O zaman hayatımızı hayır ve iyi işlerle, hayırlı işlerle geçirelim. Vaktimizi boşuna geçirmeyelim. O en büyük depreme hazır olalım. Ondan sonra men ya'mel mitkale zerratin şerran yara. Kim bir zerre kadar kötülük yapmış olsa onu da görecektir. Belki biz burada insanlardan saklayabiliriz ama Allah'ın huzurunda kimseden saklayamayız. Onun için bu en büyük depreme hazır olmamız lazım. Şimdi işte önce şey mi? Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz.
Evet, ben hocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Birkaç ayet okuyacağım. Bu yaşadığımız dünya, biraz önce hocam ayetleri okudu. Bir gün bitecek. Sonsuza dek devam etmeyecek. Her ne kadar kişi öldüğünde o kişi için artık o dünya bitmiş olsa da maddi olarak, fiziksel olarak da bu yaşadığımız dağlarıyla, denizleriyle, ormanlarıyla, taşıyla, toprağıyla bu yeryüzü de bir değişime uğrayacak ve bir nevi buradaki hayat bir süreliğine kesintiye uğrayacak. Bu kesin. Nereden bu kadar emin olarak konuşuyoruz? Çünkü Rabbimiz bu konuda pek çok ayette bunun gerçekleşeceğini söylüyor. Mesela Kehf suresinin 46. ayetinden itibaren bir iki ayet okumak istiyorum. Mealen Rabbimiz buyuruyor ki, mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık bakımından daha iyidir hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz. Yeri çıplak ve dümdüz bir halde göreceksin. Onları, insanları ve cinleri bir araya toplayacağız. Onlardan tek bir kişiyi bile geride bırakmayacağız. Yine biraz önce hocam okudu Taha suresinde 105 ve devamındaki ayetlerde sana dağları soruyorlar. De ki Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini de bomboş ve dümdüz bırakacak. Orada herhangi bir çukurda bir tümsek de göremeyeceksin. Peki sonra ne olacak? Sonraki aşama ile ilgili de ayetin devamında o gün kendilerini çağırana hiçbir tarafa sapmadan uyacaklar. Sesler Rahman için kısılmış olacak. Fısıltıdan başka bir şey duyamayacaksın. O gün şefaat Rahman'ın onay verdiği ve lehine söz söylenmesine razı olduğu kişilerden başkasına fayda sağlamaz. Yine benzer bir ayet Tur suresinde 10. ayeti ve devam.
İstersen orada bir iki kelime daha ilave edebilirsin. Yani şimdi bak, diyor ki Allahü Teala, o gün şefaatin hiç kimseye faydası olmayacak. Ya bugün yani herkes o gün Allah'tan daha güçlü kişiler olacağını hayal ediyor. Yok efendim öyle bir şey olur mu? Tamam diyor ki işte yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür derler. Kimin imdadına yetişiyor? Kimden kaçıp kime sığınıyorsunuz? Yani şimdi dini kendilerine uyduranlar hep bunu yapıyorlar. Ahiret konusunda da bir şefaat garantisi veriyorlar. Peki Allah bilmiyor da sen mi biliyorsun? Mesela Allahü Teala İnfitar suresinde ne diyor? Bu surenin son ayetinde, 19. ayetinde diyor ki: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün hiçbir nefis, yani hiç kimse, hiç kimsenin lehine hiçbir şey yapamayacak. Biz buna mı inanacağız? Yoksa uydurulmuş dine mi? Ama bugün kendilerine Müslüman diyenlerin tamamı işte Muhammed Aleyhisselam'a bir şefaat uzma diye bir iftirada bulunmuşlardır. Orada işte gelecek, bizi kurtaracak. Allah hesabı çok çabuk göreceğini söylediği halde yok işte hesabın çabuk görülmesi için şefaat edecek falan gibi. Bunlara asla inanmayalım. Allah'ın kitabına uygun bir hayat yaşayalım. Evet, buyur.
Tur suresinin 10. ayetinde dağların yürütülüp gideceği günde dağlar yürütülecek. Yine Vakıa suresinin 5 ve devamındaki ayetlerde dağlar paramparça edilip yayılmış toza toprağa dönüştüğü ve sizler 3 sınıf olduğunuz zaman. Yine Hakka suresinin 14 ve devamındaki ayetlerde ve yeryüzü ile dağlar kaldırılıp un ufak edilerek tek bir düzlük haline getirildiğinde olacak olan işte o gün olur. Gök yarılır, artık o gün çökmeye yüz tutmuş hale gelir. Yine Me'ariç suresinin 8. ayetinde o gün gök erimiş maden gibi olacak, dağlar çırpılmış renkli yünler gibi olacak. Bir can dostu diğer can dostunun halini sormayacak. Bunlar belki yüzlerce ayetten, yani o dehşet anını ifade eden yüzlerce ayetten birkaç tanesi. Ve bu işte hani deprem bir farkındalık, bir hassasiyet oluşturdu bütün insanlarda, İstanbul'da olunca. Ama asıl deprem insanın öldüğü veyahut bu dünyanın yok olduğu, bittiği anda olacak. Ondan sonra ikinci bir büyük depremi ise biz bütün insanların tekrar diriltileceği ve tam bir kaotik ortam. Hani bugün İstanbul'da deprem olduğunda insanlar belki 3-5 saniyelik bir şoktan sonra ne yapıyor? Çoluğunu, çocuğunu arıyor, eşini, dostunu arıyor. İyi olduğunu söylüyor veya işte uzaktakiler burayı arayıp onların iyi olduğunu düşünüyorlar. Bir şekilde halini, hatrını soruyor. Etrafına kim var, kim yok bakıyorsun. Ama bizim burada Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de dikkat çektiği asıl o en büyük depremde, ki biraz sonra okunacak o ayetler, kişi ne çocuğunu, ne kardeşlerini, ne ana babasını, ne eşini, hiç kimseyi düşünmeyecek ve hiç kimseyi görmek istemeyecek. Hatta mümkün olsa onların tamamını o hengameden kurtulmak için fidye olarak verebilecek. Yani şu, öyle bir ortam düşünebiliyor musunuz? Mesela bugün akrabalık ilişkileri, şunlar bunlar halen insanlar için önemli bir değer yargısı, değil mi? Yani kişi çoluğunun çocuğunun önüne hemen atlar ki ona bir zarar gelmesin. Veya ailesinin önüne geçer. Aileme zarar gelmesin der. Ya eğer aileme zarar verilecekse tamam ben şuna razıyım der. İstenileni yapar. Ama öyle bir günden bahsediyor ki Kur'an-ı Kerim, o esnada insana Allah teklif etse mesela, bak çoluğun, çocuğun, ailen, annen, baban, kardeşlerin hepsini cehenneme atayım. Senin kurtulabilmen için olur mu dese adam hiç en ufak bir tereddüt göstermeden tabii ki olur der. Bütün dünya onun olsa hepsini fidye olarak vermeye hazır bir ruh hali. Böylesi büyük bir deprem, böylesi büyük bir kaotik güne hazır mıyız? İşte bu dünyada yaşadığımız sarsıntılar bize asıl yaşayacağımız sarsıntıya dair bir ibret veriyor mu? Bizim açıkçası bugün dersi yapmaktaki amacımız oydu.
Evet.
Evet, evet hocam. Ben de Fatih Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi tabii izleyicilerimiz arasında da mutlaka vardır. Geçtiğimiz senelerde çok büyük bir felaket yaşanmıştı. Tabii onun korkusu daha hala etkisi insanların zihinlerinde sıcakken, canlıyken ve bir yandan da İstanbul'da büyük bir deprem beklenmekteyken 99'dan bu yana. Böylesi 6 üzerinde bir depremin olması tabii büyük bir dehşete neden oldu. Aslında çok şükür ki ölen vesaire olmadı. Birkaç ufak yaralanma dışında bir şey olmadı ama insanlar tabii büyük bir korku yaşadılar. Bu korku sebebiyle de işte birkaç gün dışarıda sabahlayanlar oldu. Şimdi bu özellikle Hatay'daki ve işte o Güneydoğu'daki depremi yaşayan kişilerin anlattıklarına bakılırsa, bunların içerisinde benim de tanıdıklarım var, hepimizin akrabaları, tanıdıkları var. Gece soğuk bir gecede aniden gerçekleşen şeyin arkasından, bu sarsıntının arkasından oradan hemen veya birkaç gün sonra ya da uzun bir süre sonra bile olsa canlı olarak kurtulanlar etraflarına baktıklarında sanki kıyametin koptuğunu, hatta bazıları gerçekten kıyametin koptuğunu ve hayatın artık sona erdiğini düşünme noktasına gelmişler. Çünkü etraflarına baktıklarında ayakta kalan hiçbir şey yok, hiçbir bina yok, canlı yok vesaire. Böyle bir dehşet ortamının içerisinde ve kendilerinde de değiller bu insanlar, tabii şoktalar. Şimdi bu böyle bir olay. Fakat bu olay, bizim aslında deprem dediğimiz şey, aslında Allah-u Teala'nın insanlığa verdiği bir lütuf, bir ikram, bir rahmet. Yani biz gökten yağan yağmur için rahmet diyoruz. Aslında yerden çıkan, yerin sarsılmasından kaynaklanan olay da bir rahmet. Çünkü yeryüzünde hayatın varlığı için şart olan, mesela en önemlilerinden bir tanesi, yani en basitinden herkesin bildiği, karbon elementinin yeryüzüne çıkmasının tek yolu deprem. Dolayısıyla Allah-u Teala depremle aslında insanın hayatını sürdürmesi için gereken birçok mineralleri, maddeleri yaratıp onun emrine veriyor. Ve düzenini de bu şekilde kurmuş. Hatta işte yeryüzünün çatlaklarla dolu olduğunu Rabbimiz söylüyor. Kıta hareketlerinin mümkün olduğunu, gerçekleştiğini söylüyor. Dağların bile yürüdüğünden bahsediyor Allah-u Teala. İşte bunlar bu şekilde oluyor ve bu depremlere sebep oluyor. Fakat insanlar içinde bu ani ve beklenmeyen bir şey olduğu için, mesela yağmurun siz gelişini görürsünüz, işte tahminlerini yapabiliyorsunuz. Biz bugün artık bir hafta sonra havanın nasıl olacağını biliyoruz. Sel gibi bir felaket bile olsa önlemimizi bir hafta önceden, birkaç süre, epey bir süre önceden alabiliyoruz veya işte kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Ama depremde böyle bir belirti olmadığı için Allah'ın aslında rahmet olarak gönderdiği bir kuralı, bir düzeni insanlar için büyük sıkıntı ve eziyete dönüşüyor. Ama tabii bunu da aslında biz yine bir ibret olarak kullanabiliriz. İşte az evvel hocamın ve Fatih hocamın okudukları ayetler aslında yaklaşmakta olan asıl büyük deprem için ne önlem alacağız? Bu konuda bizi hazırlayan ayetler. Şimdi bugün biz depremde birkaç saniyelik, 30-40 saniye içerisinde tüm hayatı değişen veya yok olan insanlar, hayatlar gördüğümüzde korkup evimizi, binamızı, işte arabamızı, şu bu bütün yakınlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Bir sonra mutlaka olacak, işte şu kadar zaman içerisinde deprem olacak, bir deprem ülkesiyiz vesaire. Hatta hiç deprem olmayan yerlerde bile aslında artık sarsıntılar görülmeye başlandığında ne yapıyoruz? Bir takım hazırlıklar yapıyoruz. İşte bugün hepimizin aklında mesela deprem çantası diye bir şey var, değil mi? Yani kimileri katılıyor, kimileri katılmıyor ama deprem çantası diye bir olgu bundan 30 sene önce hayatımızda hiç duymadığımız bir şeydi. Son 30 yılda, 25 yılda artık hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Her bir ufak sarsıntıda da deprem çantaları güncelleniyor. Ama asıl deprem, az evvel hocalarımın okuduğu, Allah-u Teala'nın o son saat dediği son büyük deprem, aslında bir daha geri dönüşü olmayan, yeniden bir çanta hazırlama imkanı sağlamayacak olan bir deprem olacak. Ve ondan sonra artık yeryüzünde canlı bir şey kalmayacağı için biz Rabbimizin gerçek hayat dediği hayata uyanmak üzere tekrar yere uzanacağız, toprağa gireceğiz. İşte bu gerçek hayata hazırlanmamızın tek yolu da o son büyük depremden önceki Allah'a teslimiyetle ancak hazır hale getirilebilecek deprem çantasını, belki kıyamet çantasını doğru hazırlamak olmalı. Şimdi bunu Rabbimiz tabii çok ayette bu sarsıntının nelere mal olacağını ve o sarsıntıyı yaşayan insanların neler yaşadıklarını bize bildiriyor. Mesela Kur'an'da hocamın girişte okuduğu Zilzal suresi, bugün bizim de kullandığımız Zelzele suresi diyebileceğimiz bir sure var. Bunun dışında Kur'an'da yine yer sarsıntısı anlamına gelen bir kavram daha var. Racfe, racife şeklinde. Naziat suresinin 6. ayetinde Rabbimiz yevme tercufur racife ifadesini kullanıyor. Yani bir gün şiddetli bir sarsıntı sarsacak. Onun arkasından bir sarsıntı daha olacaktır. İşte o gün kimi kalpler şiddetle çarpacak, bakışları öne eğik olacaktır. Şimdi diyorlar ki biz gerçekten ilk halimize mi döndürüleceğiz? Bakın, bugünkü depremlerin de aslında bize söyletmesi gereken, bizim sorgulamamız gereken, hazırlanmamız gereken şey bu. Biz böyle bir sarsıntı, bunun binlerce kat büyüğüyle bir anda yerin dibine geçeceğiz ve çok kısa bir süre sonra, bir göz açıp kapama süresi kadar bir süre sonra tekrar gözümüzü açacağız ve hesaba çekileceğiz. İşte bizim bu hesap gününe iyi hazırlanmamız gerekir. Yoksa nasıl öldüğümüzün hiçbir anlamı yok ki. Bugün depremde ölmüş olan insan zaten onun için artık defter kapanıyor. Depremin şoku depremden sağ kurtulanlar için devam ediyor. Önemli olan nasıl öleceğimiz değil, nasıl yaşadığımız. Biz eğer doğru yaşadıysak, Allah-u Teala'ya hesabımızı doğru verebilecek bir teslimiyetle yaşadıysak, bizim için depremle ölmüşüz, başka bir şeyle ölmüşüz, hiçbir farkı yok. Nasıl olsa öleceğiz. Yine Abese suresinin 33. ayetinden itibaren okuduğumuzda, kulakları sağır eden o ses geldiğinde o gün o kişi kardeşinden kaçar. Şimdi bugünkü depremde, az evvel Fatih Hocam'ın söylediği gibi, bugün günümüzde olan depremlerde ne yapıyoruz? Kalkar kalkmaz telefonları, hatları kilitliyoruz. İnsanları, yakınlarımızı arıyoruz. Bir takım yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa o günkü asıl büyük depremde kişi kardeşinden kaçacak. Anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçacak. O gün onun gibi olanlardan her birinin işi başından aşkın olacak. Bakın. Asıl iş, çünkü o büyük sarsıntıdan sonra başlıyor. O gün kimi yüzler de parıl parıl parıldar, güler ve sevinir. Yine o gün kimi yüzler kül rengine döner. Onları kara bir leke kaplar. İşte onlar kafirlik etmiş ve günaha batmış olanlardır. Yani her an olabilecek. Mesela biz bugün yatağımıza yattığımızda acaba bu gece deprem olur mu korkusuyla yaşıyoruz. Acaba bu gece veya şu an o büyük sarsıntı bizi sarsarsa, biz yarın Allah'ın huzurunda veya bir saat sonra Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğiz sorusunu acaba soruyor muyuz kendimize? Bize depremlerin aslında anlatması, hatırlatması gereken şey bu olmalı. Mesela Me'ariç suresinde de yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Aslında o 10. ayete kadar Fatih Hocam okudu. Oradan sonrasına da bakın, o büyük sarsıntıdan sonra neler olacak? Bir can dostu, 10. ayetle başlayalım. Bir can dostu diğer can dostunun halini sormayacak. Halbuki birbirlerine gösterilecekler. Suçlu kişi şunu arzu edecek: keşke o günün azabına karşılık fidye olarak çocuklarını verebilse. Bakın, fidye olarak, yani fidye olarak ne demek? Kendisini kurtarmak için feda edebilse. Neyi? Çocuklarını. Yani bugün herhangi bir anne baba bunu tahayyül dahi edebilir mi? Ama işte bu olayı yaşayacak. Ve karısını, kardeşini feda edebilse, kendini koruyup kollayan grubunu ve yeryüzünde olan herkesi verebilse de kendisini cehennemden kurtarsa. Hayır, asla, o saf ateştir buyuruyor Rabbimiz. Derilerin üst katmanını soyup duran bir ateş. O ateş sırtını dönen, doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır. Servet biriktirip saklayanı da diye Rabbimiz Me'ariç suresinin 18. ayetine kadar okuduğum yerde buradaki şiddeti ve dehşeti gözler önüne seriyor. Yine Kıyamet suresi, zaten adı kıyamet olan bir suremiz var biliyorsunuz. O surenin ilk ayetinden itibaren okursak Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen: hayır, sandığınız gibi değil, kıyamet mezardan kalkış gününe yemin ederim. Hayır, sandığınız gibi değil, sıkça öz eleştiri yapan o kişiye de yemin ederim. İnsan un ufak olduktan sonra kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Elbette biz bir araya getireceğiz. Hatta biz parmak uçlarını bile ilk hali gibi düzenlemenin ölçüsünü koymuş olanız. Aslında insan önündeki günlerde de günaha devam etmek ister. Ne zamanmış şu kıyamet günü diye sorar. Gözlerin fal taşı gibi açıldığı zaman, ay tutulduğu ve güneş ile ay bir araya getirildiği zaman. İşte o gün insan kaçış yeri nerede der. Hayır, asla sığınılacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur. Bakın, insanın ben artık ben buradan nereye kaçacağım dediği bir güne hazırlıklı olmamız gerekir. Yoksa bugün depremden veya sarsıntılardan, çeşitli afetlerden kurtulduğumuz zaman illaki bir yakınımız, bir dostumuz, şuyumuz, buyumuz bizi veya hiç yakınımız bile olmasına gerek yok. Herkes seferber oluyor, insanlara yardım ediyor. Ama asıl büyük depremin olduğu zaman kaçış nereye sorusunun cevabını biz bu dünyada Allah-u Teala'nın rızasına uygun şekilde yaşayarak ancak verebiliriz. Son olarak Zümer suresinde de yine bununla ilgili ayetler var. 68. ayetten itibaren Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Sure üflenmiş, Allah'ın tercih ettikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa ölmüş olur. Sonra ona bir daha üflenir, hepsi hemen ayağa kalkıp bakınmaya başlarlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, amel defterleri ortaya konur, nebiler ve şahitler getirilir, huzura çıkarılanların aralarında hakka uygun bir yargılama yapılır, kimseye haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir, zaten Allah onların neler yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirlik edenler gruplar halinde cehenneme sevk edilirler. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılır, görevliler onlara şöyle derler. Size içinizden Rabbinizin ayetlerini bağlantılarıyla birlikte okuyan ve sizi bugünle yüzleşeceğinize dair uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar evet geldi ama bütün kafirler için azap hükmü artık kesinleşti derler. Onlara ölümsüz olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denir. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diye Rabbimiz bundan sonrasında da yine cennetliklerin durumunu anlatıyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bugünkü sarsıntıları bir rahmet olarak görüp orada tabii ölmüşlere rahmet, oradan kurtulanlara da sağlık ve afiyet dileyelim. Ama bugünkü depremlere karşı biz belki önlemler alabiliriz. Evimizi daha sağlam hale getirebilir, çantalarımızı hazırlayabilir veya bir takım kendimizce önlemler alabiliriz. Bu önlemler işe yarar veya yaramaz ayrı mesele. Çünkü bir kişinin sonunu belirleyen, son saatini belirleyen Allah-u Teala'dır. Ondan kaçış yoktur. Biz sadece önlem almakla mükellefiz. Ama bu son büyük depreme hazırlık, bu gibi çanta hazırlamakla, evimizi sağlamlaştırmak gibi dünyevi şeylerle olacak bir şey değil. Bunun için yapabileceğimiz tek şey Allah'a tam teslimiyet göstererek sadece Allah'ın rızasını hedefe koyarak yaşamak olacaktır. Evet, buyurun hocam.
Şimdi tabii ahirette kafirler birbirlerinden kaçacaklar. Çünkü yaptıklarının yanlış olduğunu bütün kafirler çok iyi bilir. Neden kafir olmak için doğruları görmek, kabul etmek, anlamak ama hesabına gelmediği için onları görmezlikten gelerek kendine göre yeni bir hayat kurmak gerekir. Kendine göre kurduğu yeni hayat Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara ters olan hayattır. Zaten onlar için bu dünya da tam bir cehenneme dönüşür. Yani Allah-u Teala işte bu şeyde sık sık okuduğumuz Ali İmran suresi 86 ve devam ayetlerinde ne diyor? Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba'de imânihim. İnandıktan sonra imanların üstünü örtenler ve şey edenler Resûl'e hakkun, bu Resûl'ün hak olduğunda da şahit biliyorlar ki Kur'an Allah'ın kitabı, onu getiren de Allah'ın elçisi. Tamam, kesin bilgileri var. Ve cahil beyine kendilerine apaçık belgeler gelmiş. Tamam. Peki Allah-u Teala vallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah böyle yanlışlara dalmış kişileri yola getirmez. Bu şeyi imtihan için yapmış. Sen hiç aklını kullanmıyorsun. Hiç Allah'a teslimiyet göstermiyorsun. Doğruları görüyorsun. Sen kendini Allah'ın yerine koyuyorsun. Peki onların durumları ne? Ulaiken aleyhim lanet Allah. Allah'ın laneti onların üzerinde. Yani Allah onu dışlayacak. Ne olacak? Psikolojik sıkıntılar içerisinde olacaklar. Vel melaike, melekler de öyle. Vennas, insanlar da, yani en yakınları bile, yani hissettirmese bile ilk fırsatta dünyada da onlardan kaçar. Sadece ahirette değil yani bu. Yani Allah'ın kitabına uymayana bu dünyada cehennem olur. İşte Allah-u Teala şeyde Mümin suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi, bazen Gafir ismi de var orada. Şeyi anlatıyor Allah. Firavun'u anlatıyor. İşte Firavun kendini tanrı olarak kabul eden, çok aşırı giden bir insan. Musa Aleyhisselam geliyor. O da onun evinde yetişmiş olan Musa Aleyhisselam geliyor. Allah onu elçi olarak gönderiyor. Elçiliğin belgesi olarak mucizelerini gösteriyor. Kendisi ve çevresindekiler çok iyi biliyorlar ki bu Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Fakat hesaplarına gelmediği için tabii bu mucizeler duyuluyor. Onları, o mucizeleri yok saymak için bütün bilgin sihirbazları topluyor. Hadi bakalım siz de buna benzer bir şey yapın da biz galip gelelim diyor. Eğer galip gelirsek ne olacak? Bize katında bir şey var mı? Tamam. Size çok özel bir yer vereceğim. Bana yakın olanlardan olacaksınız diyor. Kral olduğu için. E ne oluyor şimdi? Musa Aleyhisselam da şey yapıyor. O sihirbazlar çok iyi hazırlıklar yaparak iplerini ve değneklerini atınca yerde yılan gibi kıvrılmaya başlıyor. Musa Aleyhisselam bile korkuyor. Allah-u Teala diyor ki korkma. O da değneğini atınca onların hepsini yutuyor. Sihirbazlar bakıyorlar ki bu sihir değil. Hemen secdeye kapanıyorlar. Biz alemlerin Rabbine teslim olduk diyorlar. Tamam. E şimdi oraya bütün milleti toplamış Firavun. Herkesin karşısında rezil olmuş adam. Hayat ne olur ona? Dünyada cehennem oldu işte. Ama etrafındaki insanlar, o insanlar da Firavun'un yanlış olduğunu, kendilerinin yanlış olduğunu bilir. Ama o menfaatlerden uzaklaşmamak için işte birbirlerine lanetliyorlar. Sonra hayat bu adamlar için cehenneme dönüyor. İşte Allah-u Teala şeyde Mümin Suresi'nde diyor ki اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلِيهَا غُدُوبًا وَعَشِيَّ. Ya bütün milleti topladılar şey yapmak için. En güvendikleri sihirbazlar herkesten önce mümin oldu. Bütün insanlar gördü. Ah, kimin yüzüne bakabilir? Diyor ki sabah akşam hayatları cehennem oluyor bu dünyadayken. Bu şey, ayetim arasına kaçtı. Ennâru yuğradûne aleyhâ. 46. ayet evet Mümin Suresi'nin. Sabah akşam böyle. E kıyamet günü de şeyinlerin önüne geçecek. Kendi adamlarının önüne geçip onları suya gidiyormuş gibi cehenneme götürecek. Niye suya gidiyormuş gibi? Çünkü mahşer yerinde şey yapacaklar. Hani şimdi bir yere giderken yolun üzerinde dinlenme tesisleri var, şu var, bu var. Hadi gidelim. Gidecekler, cehenneme girecekler. Dolayısıyla bunlara çok şey yapmamız lazım ama herkes öyle değil ki. Mesela Allah-u Teala İnşikak suresinde Kur'an-ı Kerim'in 84. suresi 6. ayetinde diyor ki sadece meal olarak okuyayım. Ey insan, sen Rabbine varıncaya, yani ölünceye kadar çabalayıp durmaktasın. Gece gündüz uğraşıyorsun, tamam. Sonunda onunla yüzleşeceksin. Şey yok yani, bundan kurtuluş yok. Ve herkes de bunu düşünür aslında. Düşünmemesi mümkün değil. Kimin amel defteri sağından verilirse, şimdi bütün yaptıklarımız kayda geçiyor. Zilzal suresinde okuduk. Bir zerre kadar da olsa onu göreceğiz. Amel defteri kimin sağından verilirse onun hesabı kolay bir şekilde görülecek. Onun herhangi bir sıkıntısı yok. Rahat, son derece rahat. Çünkü bu dünyada Allah'a teslim olarak yaşamış. Bu dünyada yaşarken bir sürü sıkıntılarla yüzleşmiş. Çünkü imtihan gereği. Onu kazandığı zaman tamam. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ı bir düşünün. Allah'ın Resulü her konuda bize örnek. Kendimizi hep onun yerine koyalım. Yani şimdi Allah'ın nebi yapmadan önce son derece saygın bir konumu var. Son derece saygın bir konumu var. Ama ne zaman ki Allah onu Resul yapıyor, nebi yapıyor, ona ayetler indirmeye başlıyor ve insanlara bu ayetleri tebliğ etmeye başlayınca insanlar bakıyor, bu doğru ama hesaplarına gelmiyor. Ne oluyor yani biz düzenimizi mi bozacağız? Ondan sonra hep onu dışlamaya başlıyorlar. Artık en sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte Mekke'den kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü ya öldürecekler, ya hapse atacaklar, ya da kovacaklar. Peki oradan bakın, bütün bunlara rağmen en küçük bir taviz vermiyor. Hiç. Allah rızasına tam bağlı. E peki Medine'ye geldi. Bedir Savaşı oluyor hemen. Kısa süre sonra. Arkasından Uhud Savaşı oluyor. Arkasından Hendek Savaşı oluyor. Ya bu ne demek, daha Medine'ye gelmişsin. Medine'nin, siz hepiniz de göçmensiniz oraya. O Medine'nin halkından da Müslüman olanlar var ama oraya hakim olan sermaye sahipleri, Yahudiler var, diğer şey oranın yerlilerinden kişiler var. Ama Allah'ın emrine uyduğun zaman, doğrular söyledim mi her şey değişir. Çünkü iki kere iki dört eder dedim mi, etmez diyenlerin hepsinin işi biter. İşte Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini anlatmak böyledir. Orada peki bütün savaşlar. Bakıyorsunuz, Hayber'e gidiyor. Tamam, orada da zafer alıyor. Ama kolay değil ki oraya gitmeyi. Savaşmak kolay mı? Lafı kolaydır bu işin. Sonra işte gidiyor Hayber'den önce. Hudeybiye, Mekke'ye gidiyor bir hac yapalım diye. Ama ne oluyor? Mekkeliler Mekke'ye sokmuyorlar. O da ama bir sözleşme yapıyor onlarla. Neyse sonra Mekke'yi fethediyor. Oh ne güzel. Ne güzel. Ya bir bunu bir kutlama töreni yapalım. Ya bu kutlama törenleri bu kapitalist sistemin insanları sömürme yöntemidir. Böyle bir şey olamaz. Bunları bitirmemiz lazım. Yok efendim işçi bayramıymış, yok efendim çocuk bayramıymış. Yok. Bunların tamamını bir an önce bırakmamız lazım. Kapitalistlere ait her şeyin üzerine çizip onlara doğru örnek olmak zorundayız. Neyse şimdi devam ediyorum. Peki geliyor, Mekke'yi fethetmiş. Ya sonra geliyor, en zor zamanda, daha yeni fethetmiş Mekke'yi, en zor zamanda hurma mevsimi, sıcak, o koskoca çölü, 650 kilometre diye aklımda kalmıştır çölün uzunluğu Tebük'ten itibaren. Çünkü o birkaç kere oradan geçtim biliyorum. Yani hakikaten öyle bir yer ki, mesela bir keresinde hiç unutamıyorum. Hacılarla gidiyoruz. Otobüsün içerisinde acayip bir şekilde yaptık. Sıcaktan rahatsız olduk. Ben şoföre dedim ki hadi şu otobüsün kapısını aç da dışarıdan içeriye hava girsin, biraz serinleyelim. O zaman da bu klimalar yok, daha çıkmamış henüz. 80'li yılların başları. Otobüs şoför orayı açınca içeriye bir alev doldu ki aman yarabbim. Yani o çölde, Tebük çölünde. Ya böyle bir yerden yürüyerek gidiyorlar oraya. Ve gittiği karşılarındaki düşman da Bizans. Bizans. Gidiyorlar, geliyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın imtihanı her geçen gün biraz daha artıyor. Onun için biz rahatı bu dünyada aramayacağız. Biz ne zaman rahat ederiz? Ne zaman ki Allah'ın emrine aykırı davranmazsak o zaman rahat ederiz.
Bir yandan da hocam 6 tane çocuğu ölüyor. Yani bir yandan Allah-u Teala bir de öyle imtihan ediyor.
Bir de öyle imtihan ediyor.
Özel hayatıyla da çocuklarını toprağa veriyor.
Hadi, hadi buyur. Hadi buyur. Ne kadar zor bir şey. Yani onun için Muhammed Aleyhisselam'ı kendimize örnek alalım. Kur'an-ı Kerim'deki diğer bütün nebileri örnek alalım. Biz öyle yaşadığımız zaman ne diyor? Diyor ki kitabı, yani o defteri sağdan verilenler çok kolay bir hesap görecekler. Onlar da ailelerinin yanına dönecekler ama mutlu bir şekilde. Onlar o zaman, o kafir olanlar artık onların ailesinden ayrılmış olacak. Aileden olmayacak kafir olanlar. Ama diyor kitabı arka tarafından verilmez, kimin de amel defteri arkasından verilirse o yok olmak için yalvaracak. Ya Rabbi beni bitir, yok. Ah keşke toprak olsaydım. Ne gerek, şey değil yani. Ama alevli bir ateşe girip kalacaktır. Onun için o asıl en büyük deprem o. Yani buradaki bu depremlerin her birisini o büyük depreme hazırlık için bir fırsat bilmeliyiz. Yani bu dünyada hiçbirimiz kalmayacağız. yaptığımız zerre kadar şeyi göreceğimize göre hayatımızı hep en iyi şeylerle geçirmeye çalışalım ki Allah'ın huzurunda güzel şeylerle karşılaşalım.
Hocam bu şeyi kafirlerin yani ki Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine nankörlük ederek yaşayanların daha ölür ölmez bu yaptıklarının farkında olduklarına dair de Allah-u Teala mesela Kamer suresinde Huşşan ebsaruhum yahrucune minel ecdati ki ennehum ceradun munteşir, yani bunlar artık gözleri fal taşı gibi açılmış işte şey çekirge sürüsü gibi şeylerden mezarlarından çıkıyorlar. Muhteyine ila da'i yekulul kafirune haza yevmun asir. Yani bunlar böyle kafalarını uzatmış koşuyorlar kendilerini çağırana doğru ve kafirler o anda diyorlar ki tamam bugün artık çok zor bir gün. Yani daha mezardan çıkıp o günün Allah'ın vaat ettiği hayattayken uyardığı gün olduğunu anladıkları anda kendi işlerinin bitmiş olduğunu büyük bir pişmanlıkla görüyorlar ama tabii çok geç bir pişmanlık. O günün bu çok büyük, çok zor bir gün diyorlar. O yüzden bizim üzerimize düşen elbette Allah-u Teala'nın aslında ayetleri diyebileceğimiz bu afetlere karşı önlem olarak doğru bir şekilde Allah'ın yarattığı ayetlere de gereği gibi teslim olarak yaşamak gerekir. Bunu tabii ki yapmamız lazım. Ama hayatımızın ana hedefini daima Allah'ın rızası ve o Allah'ın göndereceği o büyük sarsıntıya, o son saate hazırlık şeklinde geçirmemiz gerekir.
Evet, o keşke ile alakalı şeyde Furkan suresinde, yani hakikaten hani derler ya, kalemlerin yazdığı en acı kelime keşkeymiş diye. O keşke Furkan suresinde 25 ve devamında ayette göğün bulutlarla bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün, o gün tüm hakimiyet sadece Rahman'ın iyiliği sonsuz olanındır. O gün kafirler için zor bir gündür. Yanlış yapan her kişi o gün iki elini ısırarak şöyle der: keşke bu Resul ile aynı yolu tutsaydım, yazık ettim kendime. Keşke falanca kişiyi samimi dost edinmeseydim. Hatta bunların çok acıklı bir hikayesi daha var şeyde, Kur'an-ı Kerim'de. O da Zuhruf suresinde. Orada bu cehenneme atılan bu mücrimlerle alakalı Rabbimiz diyor ki, suçlular ise cehennem azabı içinde ölümsüz olarak kalacaklardır. Azaplarına ara verilmeyecek ve orada umutlarını tamamen kaybetmiş olacaklar. Biz onlara yanlış yapmadık. Ama onlar yanlışlar içinde olan kimselerdir. Onlar orada, ey yetkili, Rabbin artık işimizi bitirsin diye seslenirler. O da şöyle der: siz böyle kalacaksınız. Yani cehennemdeki o meleklere yalvarıyorlar. Yani Rabbinize gidin söyleyin de bizim canımızı alın artık. Oradaki görevliler de diyor ki öyle yok. Can alma diye bir şey yok. Sonuna kadar bu eziyeti çekeceksin.
Hocam o şeyde Furkan suresinde de şey diye var o: la ted'ul yevme suburen vahiden ve ed'u suburen kefira. Yani o gün onlara denilecek ki, o işte sizin bahsettiğiniz cehennem ateşine girmiş olan kişilere, bugün bir kez yok olmak için değil, çok çok yok olmak için yalvaracaksınız denecek. Yani dolayısıyla böylesi bir dehşet şeyi Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun.
Bir de şunu da düşünelim. Mesela ölen vücuttur, ruh değil. Yani ruh işte şu telefonun ya da bilgisayarın işletim sistemi gibidir. Bütün bilgileri ruh kendi içinde toplar. Vücut çürür gider ama ruh olduğu gibi kalır. Ruh da göklere çıkar. İşte vücuttan ruh, yani vücut öldükten sonra ruh şey yapacak, vücudun öldüğünü görecek, anlayacak. O zaman ne diyecek şeyde, eğer kafirse bu adam, Mümin suresinin 99 ve 100. ayetlerinde diyor ki şöyle diyecek: yani ölüm geldiği zaman ya Rabbi beni geri çevir. Beni geri çeviriniz diyecek. Saygı, Allah o zamana kadar saygı gösteriyor. Geri çeviriniz diyor yani. Ondan sonra Belki diyor terk ettiğim dünyada iyi bir şey yaparım. Hayır, asla. Asla. Yani şimdi şu telefonun şeyi tamamen kullanılamaz hale geldiği zaman bunun içindeki işletim sisteminin bir anlamı kalır mı? Bitti. O senin, onun söylediği boş bir sözdür diyor. Arka tarafında bir engel var. Yeniden dirilene kadar. Yani tekrar buna, bozulmuş bir telefona tekrar şey yüklenemez, tekrar yeniden. Ahirette vücut yeniden dirilecek, o zaman ruh gelip girecek. Peki bir müminse bu adam, bu kafirse böyle. Peki mümin ama şey yapmış, gereken şeyi yapmamış, günahkar, işte malına düşkün, mülküne düşkün, şuraya düşkün, buraya düşkün. Allah-u Teala ondan Münafıkun suresinde bize bildiriyor. Diyor ki, sizden herhangi birine ölüm gelmeden önce malınızı Allah rızası için harcayın diyor. Ölüm geldiği zaman artık o mal sende olmayacak. Başkasının o. Yani insan hayır yapın diyor buradan. O zaman ölüm geldiği zaman da şöyle der diyor. Ah keşke beni bir süre daha bana müsaade etsen. Şöyle bir git piyasam. Hem bir imkanlarımla fakir fukaraya biraz yardımcı olsam, bir şey yapsam, hayırlı bir şey yapsam, onlara da ne denecek? Ya ben de işte sadaka versem, zekat versem, ben de iyilerden olsam, artık hayır. Eceli geldiği zaman hiç kimseye bir saniyelik hak tanımaz Allah. Yok. Allah sizin ne yapıp ettiklerinizin iç yüzünden haberdardır. Dolayısıyla sonradan son pişmanlık fayda vermez denir ya, son pişmanlığa gerek yok. Kendimizi o en büyük depreme hazırlamamız lazım ki o depremden hiç zarar görmeyen müminler gibi olalım. Son derece mutlu, en küçük rahatsızlık yok, cehennemin hışırtısını bile duymadan doğru cennete gidecek, orada sevdikleriyle, iyi kişilerle beraber mutlu bir hayat sürecek.
O iyi insanların konforu dünyadayken bile başlıyor. Melekler onların canlarını alırken büyük bir nezaket ve güzellik.
Evet, doğru.
Yani onların o konforlu hayatı
son nefeslerinde başlıyor.
Yani ötekinin ise tam tersine sıkıntı son nefesinde başlıyor. Yani.
Evet. O ayeti açtın mı?
Yok, onlara şey yapmadım.
Tamam. İyi, neyse, artık bu dersimizin sonuna geldik. İyice hazırlık yapalım. Her an ölebiliriz. Her saniye ölebiliriz. Çünkü ömrümüzün ne zaman biteceğini bilmemiz mümkün değil. Ondan sonra istediğin kadar pişmanlık yap. Son pişmanlık fayda vermez. Onun için biz her an ölecekmişiz gibi çalışmalıyız. Mesela namaz kılıyoruz. Bu benim son namazım gibi namaza değer vermemiz lazım. Efendim bir hayır hasene, bu benim son hayırım. Bundan sonra yapamayabilirim gibi ona değer vermek lazım. Yaşadığımız her günü, bu benim hayatımın son günü olabilir diye ona göre yaşamamız lazım ki Allah'ın huzurunda sıkıntıya düşmeyelim ve çok güzel bir şekilde karşılanan önde gidenlerden olalım. Cenab-ı Hak cümlemizi ahirette defteri sağından verilen ve önde olan kişilerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.